Ben de bütün hastalarımız için, uzaktaki ve yakındaki, tanıdığımız, tanımadığımız bütün hastalarımız için Rabbimize yakarmak istiyorum. Lütfen onlara şifa versin. Lütfen onları iyileştirsin. Çünkü hasta olup şifa beklemek çok zor bir şey. Fakat aynı zamanda hastaya bakanlar için de çok zor. Bu iş maalesef dünyamızdaki insanın başına gelen en kötü şeylerden bir tanesi. Belki en kötüsü hastalanmak. Çünkü sağlıklıyken bunun değerini bilmiyoruz ama hastalandığımız zaman şifa aramak gerçekten çok zor. Rab lütfen bu hastalarımıza şifa ver. Hepsine, burada adı geçenlere, buradaki insanların yakınlarına ve acı çeken herkese şifa versin Rabbimiz. Şimdi kardeşler, hastalık tabii dünyamıza nasıl girdi? Günahla girdi. Tıpkı ölümün girdiği gibi. Hastaları ve ölenleri görebiliyoruz ama günahı göremiyoruz. Günah görünmez bizler için. Onu ancak sonuçlarıyla görüyoruz. Ama günahı gören de var. O da Rabbimizdir. İnsanları çok temiz olduğunuza, çok içten, çok iyi niyetli olduğunuza inandırabilirsiniz, kandırabilirsiniz. Ama ruhunuz içten içe çürürken bunu bir tek Rab görür. Ben size bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Benim çok sevdiğim bir kitaptı. Dorian Gray'in Portresi. Bu 1890'da yazılmış ama kurgusu mükemmel. Aynen günümüzde yazılmış kitaplar gibi. İrlandalı yazar Oscar Wilde tarafından yazıldı. Ve İngiltere'de geçiyor. İrlanda'da geçmiyor. Bu mükemmel güzellikteki bir genç adam hakkında. Dorian Gray müthiş güzel, müthiş yakışıklı ve herkesin beğenisini kazanan çok güzel bir genç. Ve onun portresini yapmaya karar veriyor bir ressam. Portresini yapıyor. Fakat daha sonra Dorian Gray değişmeye başlıyor. Yavaş yavaş kötü insanlarla birlikte oluyor. Onlarla her türlü kötü yerlere giriyor, çıkıyor. Çeşitli cinsel rahatsızlıklar, çeşitli suçlar. Ama Dorian Gray hiç değişmiyor. Hala o masum, çok güzel genç adam görünüşünde. Yalnız bir şey değişiyor, o da portresi. Portresi gün geçtikçe bu suçların izlerini üzerinde taşımaya başlıyor. Dorian Gray battıkça batıyor ve uzun yıllar geçiyor aradan. Bütün arkadaşları yaşlanıyorlar. Ama Dorian Gray hala genç, pırıl pırıl, o güzel yüzlü insan. Her türlü suçu işlemesine rağmen bir tek bundan portresi etkileniyor. Ve Dorian Gray elbette ki bu portreyi saklıyor. Diğer insanlar görmesinler diye. Çünkü müthiş çirkin bir yaratığa dönüşüyor bu. Öyle ki Dorian Gray bile rahatsız oluyor bundan. Ve gidip iyilik yapmaya karar veriyor. Bir iki küçük iyilik yapıyor. Ve koşarak dönüp tablosundaki yüzüne bakıyor. Sahtekar ve iki yüzlü bir ifade eklenmiş bir de o çirkin adama. İşte bu, sonunu söylemeyeceğim. Belki okursunuz. İşte bu aslında Oscar Wilde imanlı olarak bilinen birisi değil. Ama gerçekten burada bir alegori var ve aynen Rabbin bizi gördüğü gibi Dorian Gray'in ruhu işte o tablo üzerinde. Diğer insanlar onu görmüyorlar, ona hala hayran bir yüzle bakıyorlar. Ama Dorian Gray'in ruhundaki iğrençlik, kötülük, çirkinlik hepsi o tablonun üzerinde. Çürüyor o tablo giderek, dünyanın en çirkin yaratığına dönüşüyor. Ve bir tek dediğimiz gibi Rabbimiz bu çürümeyi görüyor. Peki biz göremiyoruz ama şimdi kutsal kitaptan bir örnek vereceğim size. Musa'nın Tanrı ile doğrudan görüştüğünü biliyoruz. Ve Harun ve Miryam bunu kıskandılar. Rab seninle görüşüyor, bizle niye görüşmüyor? Bizle de görüşsün. demeye başladılar ve Musa ile böyle bir problem yaşadılar. Şimdi kutsal kitaba bakalım. Sayılar 12'ye 4. Rab ansızın Musa, Harun ve Miryam'a üçünüz buluşma çadırına gelin dedi. Üçü de gittiler. Rab buluş sütununun içinde indi. Çadırın kapısında durup Harun'la Miryam'ı çağırdı. İkisi ilerlerken Rab onlara seslendi. Sözlerime kulak verin. Eğer aranızda bir peygamber varsa ben Rab görümde kendimi ona tanıtır. Onunla düşte konuşurum. Hamdolsun bunu yaşıyoruz. Ama kulum Musa öyle değildir. O bütün evimde sadıktır. Onunla bilmecelerle değil açıkça yüz yüze konuşurum. O Rabbin suretini görüyor öyleyse kulum Musa'yı yermekten korkmadınız mı? Rab onlara öfkelenip oradan gitti. Çok korkunç bir şey. Rab öfkelenip gidiyor. Bir arkadaşınız öfkelenip gidebilir. Hepimiz yaşamışızdır bunu. Ve biraz bozuluruz haliyle. Ama Rab öfkelenip gidiyor. Bir düşünün ne kadar korkunç. Ve 10. ayet, bulut çadırın üzerinden ayrıldığında Miryam deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Harun Miryam'a baktı, deri hastalığına yakalandığını gördü. Musa'ya, ey efendim, lütfen akılsızca işlediğimiz günahtan ötürü bizi cezalandırma dedi. Harun Miryam'ı Musa'nın kardeşi biliyoruz ki biraz önce onunla yarışıyordu. Ama şimdi ey efendimiz dedi çünkü gördü. Miryam'ın işlediği günahın sonucu olarak gelen bu hastalık cüzam idi. Cüzam, lepra, bir cilt hastalığı ama insanın bütün bedenini, her şeyini etkiliyor ve yaşarken insan çürümeye başlıyor. Çok rahatsız edici bir hastalık görenler için. Hastalar aslında pek bir şey hissetmiyorlar. Tam tersine, çünkü sinirleri de öldüğü için acı hissetmiyorlar. Ama onları görenler dehşete düşüyor. Ve evet, mutlak bir yıkıma götürüyor bedeni. Ve sonunda öldürücü tedavisi de yok. O günlerde hiç yoktu. Bugün durdurulabiliyor bildiğim kadarıyla. Ve Tanrı her konuda olduğu gibi bu konuda da, bu korkunç hastalık hakkında da insanları uyardı. Ve temel hijyen kurallarını Levililer de bildirdi. Her türlü deri hastalığı, uyuz, giysiye ya da eve bulaşan küf, şiş, kabuk ya da parlak renklerle ilgili yasa budur. Bunların ne zaman kirli, ne zaman temiz olduğu bu yasaya göre bilinebilir. Deri hastalığı yasası budur. Daha fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Deri de bir takım beyazlıklarla başlıyor. Ve bu şekilde hasta olan kişi gidip kahinlere görünmek zorunda. Kahinler de onu karantinaya alıyorlar. Karantina 40 günden gelen bir kelime. Bir insanı bir yerde 40 gün tutmak gerekiyor. 40 gün içinde bu hastalık geçerse ya da hastalanmazsa iyi olduğuna karar veriyor kahinler. Bu durumda hasta kahinin kontrolü altında ve toplumla ilişki kuramaz. Toplumdan ayrı olmak zorunda. Hasta bıyığını veya üst dudağını böyle kapatıp kirliyim, kirliyim diye bağırmalı ve ordugahın dışına çıkmalı. Diğer insanlardan uzak böyle bağırmalı ve kimseyi kendi yanına yaklaştırmamalı. Çünkü bu insanlar arasında yakın temasla geçen bir hastalık. Başka insanlarla ilişki kurmamalı. Boyunlarında küçük çanlar vardı. Dolaşırken çıngır çıngır. Bunu duyanlar yaklaşmazdı. Orada cüzdanlı var. Uzak duralım. Hastalığın taşıyıcısı da insan. Başka yolla bulaşması mümkün değil. Ve dediğimiz gibi bir tek temasla bulaşıyor bu. Bizde şöyle bir şey vardı. Yerli kardeşler bilir. Yabancı kardeşlere de aktarmış olayım. Miskin tekkeleri vardı. Miskin, uyuşuk, tembel gibi bir anlamı var. Tekkede devamlı kalınan yer. Gece gündüz orada yaşıyorlar. Bu cüzamlar için böyle evler yapılırdı ve kapatılırdı. Cüzamlılar buralarda yaşardı. Onlara yiyecek falan veriliyordu. Ancak dışarı çıkmalarına izin verilmiyordu. Bu miskin tekkeleri bir gün şöyle bir şey anlatılır. Çok uyuşuk adamlar tabii, hastalığın verdiği bir şey de var. Tekkede yangın çıkıyor. Bir tane cüzamlı öbürüne kaçsak mı diyor. Çatı tutuşmuş bu arada. Öbürü de sigara içecek. Şuraya bir ateş düşsün, sigaramı yakayım, öyle kaçarız diyor. Çok, evet, çok halsiz de kişiler yani, öyle canlı değiller. Yaşarken ölüyorlar çünkü. Peki işte bu da Kutsal Kitap'taki düşüş öyküsüne benzemez mi? İnsanlardan ayırıyorlar onları, kovuyorlar diğerlerinin yaşadığı yerden. Onları dışlıyorlar ve diğer insanların arasına karışmalarını engelliyorlar. Çünkü onlar çürümeye başladı. Çünkü onlar alegorik olarak günahı yaşayan insanlara benziyorlar. Günahla enfekte olmuş, günahla tanışmış, günahı bünyesine almış insanlara benziyorlar. Bu bakımdan Kutsal Kitap'ta cüzam hep günahın bir alegorisi olarak kullanılır ve çok benzer. Çok benzer. İnsanlar tabii ki cüzam olsun diye yaratılmadı, hastalanmak için de yaratılmadı. Günaha sürüklenmekle insan bedeni ölümlü oldu ve hastalıkla tanıştı. Bu da çok normal. Çünkü çürümeye, bozulmaya başlamıştı. Kendimizi ne kadar güçlü hissetsek de, çok büyük adamlar olsak, çok büyük ordularımız, güçlerimiz olsa da bu mikrop karşısında kesinlikle çaresiziz. Çok büyük adamlar bir mikropla, bir virüsle yenilirler ve eğer bünyenize bu mikrobu alırsanız muhakkak öleceksiniz. Tıpkı günah gibi. Günahı da alırsanız bünyenize, ne kadar küçük olursa olsun, ne kadar gözde görülmez olursa olsun, tıpkı günah gibi, işte öldürücüdür. Ve yaşarken çürümeye başlar. Bunu biz göremesek de Rab görür ve bundan çok rahatsız olur. Rab günahtan iğrenir ve günahlıya bakmak istemez. Tıpkı bizim cüzamlıya bakmadığımız gibi, bakmak istemediğimiz gibi. Dünya günahtadır. Evet, doğru, hepimiz günahtayız veya günahta idik. Peki ne oldu? Ve bu değişti ve burada toplandık şu anda. Şimdi Luka serisinden gidiyoruz. Artık konuya girebiliriz. Uzun bir giriş oldu, farkındayım. Ama Luka'ya dönebiliriz. Luka 17'ye 11. Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. İsa'yı bulduk öykümüzde. İsa ortaya çıktı. Celile, Yahudi dünyasının kuzeydeki son sınırı. Ve ondan sonra Samiriye başlıyor. Orası sınır. Ve İsa şu anda Yahudi anlayışına göre yabancı, düşman, kirli, nefret edilecek insanların olduğu yerden temiz, kutsal Yahudi topraklarına giriyor. Neden sevmiyorlar Samiriyelileri? Kuzey Krallığı vardı İsrail ikiye bölündüğünde, biliyorsunuz. Kuzey Krallığı Asurlarca yıkıldı ve oradaki insanlar sürüldü. Civardan bir takım kabileler toplanıp buraya yerleştiler. Sami halkından, yani İbranilere benzer bir halk. Ve zaman içinde Yahudi tapınmasının, özellikle Kuzey Krallığı'nın ibadet şekillerini benimsediler. Ama bunlar tabii ki Yahudilere göre yanlıştı, eksikti. Mezhepsel bir fark oluştu, dinsel bir fark. Ve bu nedenle birbirlerinden nefret ediyorlar. Mesela Samiriyeliler Gerizim Dağı'nda tapınıyorlardı. Yahudiler Kudüs Tepesi'nde. Ve Samiriyeli kadını hatırlayın, İsa Mesih'i gördüğü zaman demişti ki, efendi artık hangi dağda tapınacağız? Siz orada, biz burada. İşte İsa orada kendisini ortaya koydu. Artık ne o dağ ne bu dağ dedi. Ve işte İsa gene burada ortaya çıktı. Tam bu iki halkı ayıran sınır üzerinde. Ayetten devam ediyoruz. Köyün birine girerken onu cüzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, İsa, Efendimiz, halimizi acı diye seslendiler. Uzaktan seslendiler çünkü insanlara yaklaşmaları yasaktı. İnsana fazla yaklaşırlarsa öldürülürlerdi, hastalığı bulaştırmasın diye. Bu yüzden dışlanmışlardı. Aynen Adem bahçesinden kovulan insan gibi topluluktan uzaklaştırıldılar ve geri dönmeleri engellenir. Çünkü artık mikroplular, enfekteler, insanın günahlı oluşu gibi. Bu yüzden geri dönemezler. Uzaktan seslendiler İsa Mesih'e. Ne Yahudilerin ne de Samirilerin kabul ettiği bir topluluktu bu. Bu yüzden arada yaşıyorlardı. Orada bir topluluk oluşturmuşlar ve şunu biliyoruz. Aralarında en az bir tane Samiriyeli var. Yani karma bir topluluk. Çünkü iki taraftan da dışlanmışlar ve artık istenmiyorlar. Artık Yahudi olmak veya Samiriyeli olmak bir şey fark etmiyor. Sel bastığı zaman kurtlar ve kuzular aynı tepelere kaçarmış canlarını kurtarmak için. O anda düşmanlık ve saldırganlığı unutuyorlar. Önce boğulmamak için yükseğe kaçmaları lazım. Bunlar da o şekilde. İnsanların onlara gösterdiği tepkiden dolayı kaçmışlar. Çünkü kimse kabul etmiyor. Onlar yeryüzünün karanlık, kirli yüzü olarak görülüyorlardı. Ne ilginçtir, bir zamanlar düşmanlardı birbirlerine ama şimdi bir arada bütün insanlardan kaçıyorlar ve bir arada yaşıyorlar. Ve sınırın oralarda yaşıyorlar ki iki tarafta bunları kovmasın. Aslında ilginç değil mi burası? Bunu onlar zor yoldan anladılar. Çünkü bugün düşünürsek Türk, İngiliz, Amerikalı, Kürt, Ermeni, Yunanlı aramızda ne büyük meseleler olabilir, birbirimizden nefret edebiliriz. Ama günahtayken ve Rabbin yüceliği karşısında aslında hepimiz buradakiler gibiyiz. Birbirimizden farkımız yok. Rabbin gözünde kirlenmiştik. Ve hiç önemi yok, onlar sınır şuradan geçsin, yok buradan geçsin, o zaman savaşalım. Bunun bir önemi yok, şimdi sınır nereden geçerse geçsin. Çünkü bunlar artık İnsan bile sayılmıyorlar. Ve bir arada duruyorlar, birbirlerine tutunmuşlar. 10 tane cüzamlı. Ve oradan İsa geçiyor. İsa ne zaman gerekirse oradan geçer. Ve İsa'yı görüp tanıdılar. İşte burası çok önemli. İsa da onları tanıdı. Çünkü onlar hasta olduklarının farkındaydı. İyileşmek için öncelikle hasta olduğunu kabul etmek gerekir. Ben çok iyiyim dersek, İsa oradan geçerken, ha İsa ben iyiyim, tamam işine bak demiyorsak ve onu görmezden gelmiyorsak, onu hayatımıza çağırıyorsak, işte o kurtuluştur ve bunlar da seslendiler. Ona kapıyı açtılar, hayatlarına aldılar. İsa onları görünce, gidin kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. İsa onları temizledi ve arındıklarını onaylaması için kahinlere gönderdi. Onlar daha yolda giderken temizlendiler. Bu neye benziyor? Hayatımız içinde Rabbin karşısına çıkacağız bir gün. Ve İsa bizi temizledi. Gidin Tanrı'nın karşısına artık sizi kabul edecektir dedi. Bizim hayatımızda. Ve evet, biz bundan dolayı umutluyuz, mutluyuz. Çünkü Rab İsa Mesih ile karşılaştık ve Rab İsa Mesih bizi gördü. Biz onu tanıdık, o bizi tanıdı, o bizi kabul etti, o bizi temizledi. Ve Rabbin karşısına çıkacağımız güne kadar bizleri temiz kıldı. Öyle ki evet, bir gün karşısına çıkacağız ve Rab evet bu temizdir, bu bendendir diyecektir. Sonra ne oldu? Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. Onlardan biri, yalnız bir tanesi. Diğerleri herhalde unuttular veya akıllarına bile gelmedi. Ve onlardan hiçbiri dönmedi. Yalnız bir kişi döndü. O da Samiriyeliydi. Hatırlarsınız birkaç hafta önce Luka'ya başladığımızda İsa Mesih Celil'e de kendi memleketine gelmiş, kendi köyüne gelmişti. "Aa, bu bizim marangoz değil mi?" diye dinliyorlardı. Ve sonra İsa Mesih kurtuluşu bütün insanlara verileceğini söylediğinde çok kızdılar ve İsa'yı götürüp uçurumdan atmaya kalktılar. Yani hikayenin başıyla sonu arasında müthiş bir değişim oldu o memleketin insanlarında. Orada İsa Mesih ne anlatmıştı da bu kadar nefret etmişlerdi? Peygamber Elişa zamanında Suriyeli bir cüzamlının nasıl iyileştiğini anlatmıştı İsa Mesih. Suriyeli yabancı Naaman isminde bir adam Peygamber Elişa tarafından iyileştirildi. Yiğit bir adamdı, savaşçıydı, gururluydu ama cüzamlıydı. Fakat Peygamber Elişa ona gitti ve Ürdün ırmağına gir dedi. Ürdün ırmağına dalınca eti küçük çocuk eti gibi eski haline döndü ve temiz oldu. Naaman bunun üzerine Rab Tanrı'ya inanan biri oldu. Rab Tanrı'ya inandı Naaman. Suriyeliydi, İbran değildi. Ama Elişa onun için gelmişti. Bir peygamberin, bir Rab adamının kendilerin dışında birisine gideceğini, onu kurtaracağını, onların da insan olduğunu, onların da kurtuluşa layık olduğunu kabul etmek çok zor. Kimseyi insanlar kendisi gibi görmek istemez. Kendi bulunduğu yeri yüceltmek, onları aşağılamak eğilimindedir. Ama burada Rab en dışlanmış insanları bile kurtaracağını gösterdi. Ve Rabbi kabul eden Naaman'ın aksine kendi köylüleri İsa'yı kabul etmedi, kovaladı, uçurumdan atmaya kalktı. Ve İsa şimdi bu Samiriyeli'nin karşısında, İsa iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Olmadı. Çünkü nankörlük de bir insan özelliğidir. Nankörlük, kendisine yapılan iyiliği saymamak, görmemektir. Daha önce de söylemiştim sanırım, Farsça bir kelime, nan ekmek ve kör, kör bildiğimiz, ekmeği görmeyen, kendisine verilen ekmeği saymayan, onu mideye indirdikten sonra kimin verdiğine bakmayan demek. Ve buradaki insanlar da 10'da 9'u nankörlük yapıyorlar. İsa gelip teşekkür etmediler. Bu maalesef çok acı bir şey. Rab bunun için çok acı çekti. Düşünün, kendi evladınız, büyüttüğünüz, beslediğiniz evladınız bir gün sizi saymıyor. Rab böyle oldu, böyle yaşadı. Bahçede bütün bahçeyi yedikten sonra o bir tane şeye de el uzattılar. Çünkü Rabbin sözünü dinlemediler Adem ve Havva. Ve işte sonuçta o bahçeden kovuldular, günaha battılar. Ama bu sorunu gene Rab kendi çözdü. İşte aramıza İsa olarak geldi. Mesih'le karşılaşıp onu tanıyanları kurtardı. Burada bedenlerindeki cüzzamı temizledi o 10 kişiden 9'unun. Ama 10 kişiden biri de şöyle oldu. Sonra adama ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı. Bu adamın ruhu da kurtulmuştu. Samiriyeliydi ama ruhu da kurtuldu. Cüzamdan temizlendiği gibi ruhu da kurtuldu. Buradan şunu belki söyleyebiliriz. İsa Mesih'e gelenlerin 10'da 9'u evet bir takım bereketler alır. Ama ruhunun kurtuluşu için gerçekten ruhunu kurtarabilen belki 10'da 1 olacaktır. Evet, Dorian Gray'e dönersek, portresi onun ruhuydu ama onun ruhunu portresini kurtarabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Ve Rab de günahtaki insanları işte o şekilde görüyor, onların iç yüzünü, kendi gizledikleri, sakladıkları iğrenç pis günahları hepimizinkini biliyor. Ama eğer Rabbi kabul edip hayatınızı alırsak ve ona geri dönüp teşekkür edersek, Rabbimiz sensin dersek ve önünde diz çökersek, Rab ruhları da temizliyor. Sevgiyi, çünkü Rab dünyayı o kadar çok seviyor ki o sevgisiyle iğrenmesini yendi. Bizim aramıza geldi, iğrenç olmamıza rağmen bizle birlikte yaşadı. Ve son derece iğrenç ve korkunç bir şekilde öldü. Aslında çoğu insan bir Tanrı'nın oğlunun çarmıha gerilmesini kabul etmek istemez. Bu bir insana yapılacak en korkunç şey, en aşağılayıcı ölüm şekli olduğu için Romalılar bile zamanla rahatsız olup kaldırdı. Ve pek çok insan bu ülkede yaşayan genellikle buradaki yerel inanca göre de İsa çarmıha gerilemez. Bu çok korkunç, çok iğrenç bir şey. Böyle düşünürler. Ama Rab buna göğüs gerdi. Çünkü bu iğrençliğin içine gelmese biz o iğrençliğin içinde kalacaktık. O bütün iğrençliği üzerine topladı çarmıhta. Kendisini üzerine aldı. En iğrenç, en korkunç suçlarımızı, günahlarımızı üzerine aldı. Ve bu şekilde bizi akladı. O günah yok olmazdı. Dorian Gray'in portresi gibi orada kalacaktı. Onu İsa üzerine aldı. Bu şekilde aklandık. O yüzden kardeşler, o çarmıh olmasaydı o çirkinlik üzerimizde kalacaktı ve bütün bunları bizden çekip aldı ve bu yüzden sevinçliyiz. Bu yüzden mutluyuz. Bu yüzden bize soranlara neden burada neşe var, eğlence var, neden ağlamıyorsunuz diyenlere şunu söyleyebiliriz. Çünkü biz kurtulduk. Rab bizi kurtardı. İçimizi hafifletti, yükümüzü aldı. Bizleri temizledi. Bunun için şükran doluyuz, mutluluk doluyuz. Hamdolsun.